Ayrım 9.
Tehditlerine pabuç bırakmam. Öyleyse iç şunu. Ramses sıvıyı içti. Nasıl buldun? Mükemmel. Keçi boynuzu suyu nedeniyle öyle. Geri kalanı pek hoş değildir. Isırgangillerden birçok bitkinin ve sulandırılmış kobra kanının kaynatılmasından elde edilmiş bir sıvıdır. Artık her türlü yılan ısırmasına karşı bağışıklık elde ettin. Bu bağışıklığın devam etmesi için her 6 ayda bir bu ilaç karışımını içmen yeterli olacak. Benim hükümetime girmeyi ne zaman kabul edeceksin? Hiçbir zaman. Ya sen? Ne zaman bu saflıktan kurtulacaksın? Seni zehirleyebilirdim. Sende katil tabiatı yok. Sanki o tabiatı bilirmişsin gibi. Menelaos bana çok şey öğretti. Hem sonra Seremana'nın aslanımın ve köpeğimin önsezilerini unutuyorsun. Gerçekten mükemmel bir üçlü. Teb kentinin senden kurtulmak için can attığını ve saygın kişilerin büyük çoğunluğunun senin başarısız olmanı istediklerini unutuyor musun? Çok şükür, doğa bana iyi bir hafıza vermiş. Ramses, insanoğlu yılanlardan da korkunç bir mahluktur. Haklısın. Ama Firavun doğru ve uyumlu bir dünya kurmak için insanı bir malzeme olarak kullanır. Boş versene, gene bir düş. Yıllar onu da çürütüp götürecek. Kendini kolla dostum. Karanlık ve kötü insanlarla kuşatılmışsın. Ama şansın var. Kobralarla karşılaşmaya gittiğimde içimden çıkan gizemli güç sende de var. Ve bu güç sana eşi bulunmaz. Gerçekleşmiş bir düş olan Nefertari'yi verdi. Anlaşılan sen başaracaksın. Sen olmadan bu zor olacak. Eskiden kusurlarının arasında dal kavukluk yoktu. Yılanlarından topladığım zehiri Memphis'te satmaya gidiyorum. Kendine dikkat et Ramses. Ramses'in güç gösterilerine rağmen Şener umutsuzluğa kapılmıyordu. Genç kralla Amon baş rahibini karşı karşıya getiren güce dayalı zıtlaşmanın nasıl bir sonuca ulaşacağı belirsizdi. Hiç kuşku yok ki iki adam da kararlarında ısrar edecek, bu da Ramses'in otoritesini zayıflatacaktı. Şener yavaş yavaş kardeşini keşfediyordu. Cepheden saldırıya mı geçmeliydi? Bu durumda başarısızlık kaçınılmaz olurdu. Çünkü Ramses öylesine bir biçimde kendisini savunacaktı ki durum onun lehine dönecekti. En iyisi çeşitli tuzaklar kurmak, hileye, yalana ve ihanete başvurmaktı. Şayet Ramses düşmanlarının kim olduğunu öğrenemezse boşa yumruk atacaktı ve tükenecekti. Bitkin düştükten sonra onun işini bitirmek kolay olacaktı. Kral birçok tayinleri gerçekleştirip Teb'i kendi iradesine bağlarken Şener sanki olanlar onu hiç ilgilendirmiyormuş gibi sessiz ve ağırbaşlı bir tavır takınmıştı. Artık suskunluğunu bozması gerekiyordu. Yoksa bir komplo düzenlediği bahanesiyle şüpheli görülebilirdi. Şener uzun uzun düşündükten sonra Ramses'e çok acemice gözüken bir oyun oynamaya karar verdi. Bu oyun öylesine acemice olacaktı ki bunu kolayca gören Ramses her zamanki atılganlığıyla hemen tepki gösterecekti. Oysa aslında Şener'in istediği de bu tepkinin ta kendisi olacaktı. Bu girişim aslında bir denemeydi. Eğer Şener'in bu yöntemi başarılı olursa kardeşini avucunun içine almış sayılırdı. Bu durumda gelecek onun yüzüne gülecek gibi görünüyordu. Ramses 10. kez sarı köpeği gece bekçisine sarayın canlı balık havuzundan balık çalıp onu aslanla paylaşmanın çok yakışıksız bir şey olduğunu açıklamaya çalışıyordu. Onlara verilen günlük yiyecek yeterli değil miydi? Kral sarı köpeğin canlı bakışlarında azarlamanın ne anlama geldiğini bilen ışıltıyı fark ediyordu. Ama köpek hiç oralı olmuyordu. Aslanın desteğini aldığı için kendisini dokunulmaz hissediyordu. Seremana'nın dev gibi vücudu Ramses'in bürosunun eşiğinde belirdi. Kardeşiniz sizi görmek istiyor. Ama üstünü aramamızı kabul etmiyor. Bırak gelsin. Sardunyalı çekildi. Geçerken Şener ona buz gibi bir bakış fırlattı. Majesteleriyle baş başa görüşebilir miyim? Sarı köpek kendisine her zaman bir parça ballı börek veren Seremana'nın arkasından gitti. Karşılıklı olarak birbirimize düşüncelerimizi açma fırsatını çoktan beri bulamamıştık Şener. Sen çok meşgulsün. Ben de senin çalışmalarına engel olmak istemedim. Ramses Şener'in çevresinde döndü. Şener şaşırmıştı. Bana neden öyle bakıyorsun? Zayıflamışsın sevgili kardeşim. Son haftalarda zayıflama rejimine katlanmak zorunda kaldım. Şener gayret göstermesine karşın gene de şişmandı. Küçük kahverengi gözleri, tombul yanakları, ay gibi bir yüzü canlandırıyor, kalın dudakları ise oburluğunu ele veriyordu. Neden hala çember sakallısın? Şener, setinin yasını sonsuza kadar taşıyacağım diye açıkladı. babamızı nasıl unuturuz? Üzüntünü anlıyorum. Ben de onu paylaşıyorum. Hiç kuşkum yok. Ama senin görevlerin bu duygunu açığa vurmanı engelliyor. Benim için durum farklı. Ziyaretinin nedeni nedir? Bu ziyaretimi bekliyordun değil mi? Kral sessiz kaldı. Ben senin ağabeyinim ve bunun tadını çıkarıyorum. Senin yerine tahta çıkarılmamış olmamın düş kırıklığı da geçti. Ama işsiz güçsüz, ülkesine yararı dokunmayan bir soylu olmaya katlanamıyorum. Seni anlıyorum. Bana verdiğin protokol şefliğinin çalışma alanı çok sınırlı. Hem yeni saray kahyası Rom bu işi canı gönülden üstlenmiş durumda. Sen ne istiyorsun Şener? Bu müracaatı yapmadan önce çok düşündüm. Bu girişim benim için çok küçük düşürücü. Kardeşler arasında böyle bir söz geçerli olamaz. İsteklerimi red mi ediyorsun? Hayır Şener, çünkü henüz onları bilmiyorum. Beni dinlemeyi kabul ediyor musun? Konuş rica ederim. Huzursuz olan Şener odanın içinde habire gidip geliyordu. Vezir olmak, olanaksız. Herkes seni bana pek aşırı bir ayrıcalık tanıdın diye suçlar. Polisi yönetmek, düşünmedim değil ama çok karışık bir görev. Katipler şefi, çok zahmetli, istirahate ve eğlenceye zaman ayıramazsın. Büyük şantiyeler, en küçük bilgin bile yok. Tarım bakanı, bu görevi zaten birisine verdim. Maliye bakanı, seti hizmet eden bakanı değiştirmedin. Tapınaklardaki yaşamdan ve baş rahiplerin işlerinden hiç hoşlanmam. Kala kala hangisi kaldı? Zevkime ve becerilerime en uygunu Dışişleri Bakanlığı. Bize bağlı prenslikler ve komşularımızla ticaret ilişkileri kurmak benim ilgimi çekiyor, sen de biliyorsun. Yabancılarla sadece servetimi artıracak kişisel görüşmeler yapmak yerine diplomasimizi düzelterek barışı güçlendirmek için çalışmak istiyorum. Şener sonunda dolaşmaktan vazgeçti. Teklifim seni şaşırttı mı? Bu çok ağır bir sorumluluk. Hititlerle bir savaşı önlemek için bana gerekli izni verecek misin? Hiç kimse kanlı bir çatışmayı arzu etmiyor. Firavun Dışişleri Bakanlığı'nı ağabeyine versin de barışa neden önem verdiğini herkes anlasın. Ramses uzun uzun düşündü. Arzu ettiğin şeyi veriyorum sana Şener. Ancak yardıma ihtiyacın olacak. Bence uygun. Kimi düşünüyorsun? Arkadaşım Aşağı'yı. Diplomasi onun mesleğidir. Beni gözaltında mı tutacak? Umarız etkili bir işbirliği olur. Madem ki böyle arzu ediyorsun. En kısa zamanda bir araya gelin ve tasarılarınızı bana tüm ayrıntılarıyla getirin. Şener saraydan çıkarken bir sevinç çığlığı atmamak için kendini zor tuttu. Ramses tam beklediği gibi davranmıştı. 19. Ramses'in ablası Dolant yerlere kapandı ve kralın ayaklarını öptü. Yalvarırım, beni affet ve kocamı da bağışla. Kalk, çok gülünç oluyorsun. Dolant kardeşinin elini tuttu ama ona bakmaya cesaret edemedi. İri, solgun Dolant ne yapacağını, ne söyleyeceğini bilemez duruma düşmüştü. Bizi affet Ramses, bir çılgınlık ettik. Ölmemi istiyordunuz. Kocan iki kez bana komplo kurdu. Oysa ki o benim lalamdı. Kusuru çok büyük, benimki de öyle ama bizi kullandılar. Kim kullandı sevgili ablacığım? Karnak başrahibi. Senin kötü bir kral olacağına ve ülkeyi iç savaşa sürükleyeceğine bizi inandırdı. Demek ki bana hiç güveniniz yoktu. Kocam Sari, senin savaş tutkusunu frenleyemeyecek ateşli bir kişi olduğunu zannetmişti. Bu hatayı işlediği için çok pişman. Yaptıklarına nasıl üzülüyor bir bilsen. Kardeşim Şener de sizi inandırmaya çalışmadı mı? Dolant yalan söyledi. Hayır, keşke onun sözünü dinleseydik. Babamın kararını içine sindirdiğinden beri kendini senin kullarından biri olarak görüyor ve yeteneklerine uygun bir iş olarak Mısır'a hizmet etmekten başka bir şey düşünmüyor. Peki neden kocan seninle birlikte gelmedi? Dolant başını önüne eğdi. Firavun'un öfkesinden çok korkuyor. Çok şansın varmış sevgili ablacığım. Annem ve Nefertari seni ağır bir cezaya çaptırmamam için bir araya geldiler. Seti'ye saygılı olmak için ailenin dağılmamasını istiyorlar. Sen beni bağışlıyor musun? Seni Teb Haremi'nin onursal başkanı olarak tayin ediyorum. Bu çok güzel bir ünvandır ve hiç gayret sarf etmeni gerektirmez. Ağırbaşlı ve ağzı sıkı ol ablacığım. Ya, kocam? Onu Karnak şantiyesinde tuğlacıların şefi olarak tayin ediyorum. Böylece yararlı olacak ve yıkmak yerine yapmasını öğrenecek. Ama Sari bir öğretmen, bir katip. Elleriyle hiçbir şey yapamaz ki. Bu sözlerin atalarımızın öğretisine ters düşüyor. El ve kafa birlikte çalışmazsa insan kötü olur. İkiniz de yeni görevlerinizin başına geçmek için acele edin. İşten bol bir şey yok. Dolant, Ramses'in yanından ayrılırken içini çekti. Şenar'ın tahminlerine uygun olarak o ve Sari ucuz kurtulmuşlardı. Hükümdarlığının başında ve annesiyle karısının etkisi altında kalan Ramses bağışlayıcı olmayı yeğliyordu. Çalışmaya zorlanmak eskiden kalma bir cezaydı. Ama vahalardaki zindanlardan ve Nubya'nın kuş uçmaz kervan geçmez köşelerine sürgüne gönderilmekten daha iyiydi. Ölüm tehlikesiyle burun buruna gelen Sari'ye gelince, ahım şahım bir işi olmasa bile kendini hoşnut hissetmeliydi. Bu küçük düşmeler uzun sürmeyecekti. Dolant yalanları sayesinde Şenar'ı yeniden saygınlığa kavuşturmuştu. Şenar saygılı ve itaat eden, inanılır bir kardeş görünümünü kazanmıştı. Ramses bin bir sıkıntı içinde dünün düşmanı olan ağabeyiyle ablasının kendi yanında yer aldıklarına inanacak ve sakin bir yaşam sürmekten başka bir şey düşünmeyecekti. Yaz dönemi bittiğinde Ramses, babasının giriştiği dev eseri tamamlamak için Karnak sütunlu salonun inşaatını yeniden başlatınca Musa da büyük bir sevinç içinde şantiyesine kavuştu. Uzun saçları, sakalı, geniş omuzları, güçlü gövdesi, esmer yüzü sayesinde taş yontucuları ile hiyeroglif kazıcılardan oluşan ekibince saygı ve sevgiyle anılıyordu. Ramses'in önerdiği ustabaşılık görevini reddetmişti. Çünkü böyle bir sorumluluğu yüklenecek yeteneği kendinde bulamıyordu. Uzmanların çalışmalarını koordine edebilir ve onlarda mükemmeli yakalama arzusunu uyandırabilirdi. Ama Deir-ül-Medine birliğine bağlı bir mimarın yaptığı gibi önemli bir yapının planını hazırlamak çok farklı bir şeydi. Mesleğini iş başında öğrenerek, kendisinden daha bilgili olanları dinleyerek ve malzemelerin farklı özellikleri konusunda bilgi edinerek bina yapımı konusunda ustalaşabilirdi. Şantiyenin ağır yaşantısı bedensel gücünü göstermesine olanak sağlıyor ve içini yakan ateşi unutturuyordu. Musa her akşam yatağına uzanıp da boş yere uyku beklerken neden basit mutluluğun avuçlarının içinden kaçtığını anlamaya çalışıyordu. Zengin bir ülkede doğmuş, iyi bir işi olmuştu. Firavunun dostluğundan yararlanıyor, güzel kadınların bakışlarını üzerine çekiyor, kendi halinde ve mutlu bir yaşam sürüyordu. Ama bunların hiçbiri onu yatıştırmıyordu. Neden hiçbir şeyin haklı göstermedi bu sürekli hoşnutsuzluk? Neden bu içindeki işkence? Yoğun çalışmasına dönmek, yontma kalemleriyle tokmakların neşeli sesini yeniden duymak, büyük taş bloklarının yüklendiği kızakların yumuşak balçın üzerinde kaydığını görmek, bir sütunun yükselmesinde hazır bulunmak, belki bu coşturucu serüveni yaşamak içini kemiren azabı silebilirdi. Yazın istirahate geçilirdi. Ama Seti'nin ölümü ve Ramses'in taç giymesi alışkanlıkları alt üst etmişti. Deir-ül-Medine Birliği ile Karnak ustabaşılarının aralarında varılan anlaşma uyarınca Musa günlük çalışmayı ikiye böldü. İşçiler günün ilk bölümünde güneşin doğmasından öğleden 2 saat öncesine kadar, ikinci bölümünde ise ikindiden güneş batımına kadar çalışacaktı. Böylece arada dinlenmek için yeterli süreleri olacaktı. Ayrıca direkler arasına gerilmiş kumaşlar çalışmanın rahatça sürdürülebilmesi için gölge sağlayacaklardı. Musa inşa edilmekte olan sütunlu salonun girişindeki nöbetçi kulübesini geçer geçmez taş yontucuların şefi ona doğru ilerledi. Bu koşullar altında çalışmak olanaksız. Sıcak henüz rahatsız edici değil. Sıcaklığın bir zararı yok. Yapı iskelerini kuran tuğlacılar ekibinin şefinin davranışından söz ediyorum. Onu tanıyor muyum? Adı Sari. Karısı da Firavun'un ablası Dolant. İşte bu yüzden her istediğini yapabileceğini sanıyor. Peki onu neyle suçluyorsun? Burada çalışmak ona zor geldiği için adamlarını 2 günde bir getirtiyor. Ama onları ara vermeden bütün gün çalıştırıyor ve sularını eksik veriyor. Yoksa bu arkadaşlarımızı birer birer tutsak mı görüyor? Biz Mısır'dayız, Yunanistan'da ya da Hititlerin ülkesinde değiliz. Ben tuğlacılardan yanayım. Haklısın, Sari nerede? Gölgede, ekip şeflerinin çadırında. Sari çok değişmişti. Ramses'in güler yüzlü öğretmeni, cılız, köşeli suratlı ve sinirli hareketleri olan bir adama dönmüştü. Sol bileğindeki çok geniş bakır bileziği durmadan döndürüyor, ayak baş parmağının şeklindeki değişmesine kadar varan artrit nedeniyle ağrıyan sağ ayağına arada bir merhem sürüyordu. Sari'nin eski görevinden kala kala, hali vakti yerinde katiplerin sınıfından olduğunu gösteren zarif beyaz keten elbisesi kalmıştı. Yastıkların üzerine uzanmış olan Sari soğuk birasını içiyordu. Çadıra giren Musa'ya kayıtsız gözlerle baktı. ''Merhaba Sari, beni tanıdın mı?'' ''Ramses'in pırlanta gibi arkadaşı Musa unutulabilir mi? Sen de bu şantiyede terlemeye mahkum edilmişsin. Kral eski arkadaşlarını hiç kollamıyor.'' ''Benim görevim hoşuma gidiyor. Daha iyisine can attığını söyleyebilirdin. Böylesine bir binanın yapımını gerçekleştirmekten daha iyi bir düş olur mu? Düş dediğin bu sıcak, bu toz, insan teri, bu koca taşlar, bu hudutsuz çalışma, aletlerin gürültüsü, cahil işçilerle, taşeronlarla iç içe olmak mı? Bir kabus demek istiyorsun herhalde. Sen zamanını boşa harcıyorsun benim zavallı Musa'm. Bana bir görev verilmiş, onu yapmaya çalışıyorum. Güzel ve soylu bir davranış. Aradan zaman geçip can sıkıntısı ortaya çıkınca bu davranış da değişecek. Senin de yapacak bir işin yok mu? Ramses'in eski öğretmeninin yüz şekli bir sırıtmayla değişti. Tuğlacıları yönetmek. Bundan daha coşkulu verici ne olabilir? Bu adamlar çok beslenmiş tembel katipler kadar saygıdeğer ve dayanıklı insanlardır. Bunlar çok garip sözler Musa. Toplum düzenine karşı bayrak mı açtın yoksa? İnsanları horlamana karşı bayrak açtım. Bana uzun uzun vaaz vermeye mi kalkışacaksın? Ötekilere olduğu gibi tuğlacılara da çalışma saatlerini belirttim. Onlara uyulursa uygun olur. Ben kendi seçimimi yaptım. Benimkine uymuyor. Sana benimkilere uymak düşer Sari. Kabul etmiyorum. Keyfin bilir. Karşı çıkmanı usta başına rapor edeceğim. O da vezire bildirecek. Vezir de ne yapması gerektiğini Ramses'e danışacak. Tehdit mi? Hayır. Kral şantiyesinde bir itaatsizlik yapıldığı zaman normal yoldur bu. Beni küçük düşürmek hoşuna mı gidiyor? Bu tapınağın inşasını sürdürmekten başka bir amacım yok ve hiç kimse onu engelleyemez. Benimle alay ediyorsun. Sari, bugün iki meslektaşız. Gayretlerimizi birleştirmek en iyi çözümdür. Ramses beni başından attığı gibi seni de terk edecek. Tuğlacılardan yapı iskelerini kurmalarını iste. Onlara yönetmeliğe uygun olarak öğle uykularını ve istedikleri kadar su ver. 20. Şarap eşsiz, dana eti lezzetli, fava baharatlıydı. Meva, Şener için ne derlerse desinler diye geçirdi içinden. Konuk ağırlamasını çok iyi biliyor. Ramses'in ağabeyi, yemek hoşunuza gitti mi diye sordu. Dostum bu yemek harika. Aşçıların Mısır'ın en mükemmel aşçıları. Dışişleri Bakanlığı'nda geçirdiği uzun yıllardan sonra diplomatik yalanlara alışmış olan 60'lık zarif adam doğrusu bu konuda samimiydi. Şener konuklarına sunduğu yiyecekler konusunda hiçbir cimrilik etmezdi. Meba, kralın politikası size tutarsız görünmüyor mu diye sordu. Kardeşim anlaşılması kolay bir adam değildir. Açıkça söylenmeyen bu eleştiri diplomatın pek hoşuna gitti. Bir süredir geniş ve güven verici yüzünde alışılmadık sinirlilik işaretleri görülmeye başlamıştı. Genellikle çok ihtiyatlı olan Meba, kendi kendine Şener'in kendi huzurunu sağlamak ve elindeki ayrıcalıkları kaybetmemek için Ramses'in yanına katılıp katılmadığını soruyordu. Ancak Şener'in az önce söyledikleri aksini iddia etmek ister gibi görünüyordu. Birbiri ardına yapılan yersiz tayinleri onaylamıyorum. Devlete hizmet eden mükemmel insanlar ikinci derecedeki görevlere gitmek için zorlanıyorlar. Bu görüşüne katılıyorum Meba. Bir bahçıvanı tarım bakanı yapmak maskaralıktan başka bir şey değil. İnsanın aklına Ramses'in benim bakanlığıma ne zaman saldıracağı sorusu takılıyor. Ben de seninle bu konuda görüşmek istiyordum. Meba katılaştı. Yaz kış hatta en sıcak günlerde bile başından çıkarmadığı perukasını düzeltti. Beni ilgilendiren haberler geldi mi kulağınıza? Durumu bütün açıklığıyla kavrayabilmen için en küçük ayrıntıya kadar her şeyi anlatacağım. Ramses dün beni çağırdı. Kesin sert bir emirdi bu. Her işi bir yana bırakarak saraya gittim. Beni bir saatten fazla bekletti. Kaygılanmadınız mı? İtiraf edeyim ki kaygılandım. Sardunyalı Seremanası saygısız bir davranışla üstümü başıma aradı. İtiraz ettimse de boşuna. Siz, kralın erkek kardeşi, bu derece alçalabildik mi? Korkarım ki öyle Meba. Kralın yanına çıkınca protesto etmediniz mi? Konuşmama fırsat vermedi ki. Kendi güvenliği yakınlarına karşı duyması gereken saygıdan daha önemli değil mi? Seti olsaydı böyle bir durumda cezalandırırdı. Ne yazık ki babam artık yaşamıyor ve Ramses onun yerine tahta çıktı. İnsanlar gelip geçicidirler ama kurumlar kalır. Sizin değerinizde saygın bir kişi en üst göreve kavuşacaktır. Buna tanrılar karar verecek Meba. Peki şu anlatacağınız şey, hani benim durumumla ilgili olan. Oraya geliyorum. Üstümün iğrenç bir biçimde aranmasından sonra utanç ve öfkeden titrerken Ramses beni Dışişleri Bakanlığı'na tayin ettiğini bildirdi. Meba sarardı. Benim yerime, siz mi? İnanılacak gibi değil. Onun gözünde bir kukladan başka bir şey olmadığımı gördüğün zaman durumu daha iyi anlayacaksın. Çevremi ajanlarla saracak ve her türlü girişimimi engelleyecek. Sen hiçbir zaman her şeye eyvallah diyecek bir adam olmadın azizim Meba. Ben ise göz boyamak için kullanılan bir isim olacağım. Yabancı ülkelerin hükümetleri Ramses'in kardeşini Dışişleri Bakanlığı'na tayin etmesinin çıkarlarına uygun düştüğünü görüp hoşnut olacaklar. Ama benim elimin kolumun bağlı olduğunu bilemeyecekler. Meba'nın kolu kanadı kırılmıştı. Demek artık ben bir hiçim. Görünüşe rağmen ben de aynı durumdayım. Bu kral bir canavar. Bir sürü değerli insan yavaş yavaş da olsa bunu anlayacaklar. Bu yüzden hemen umutsuzluğa kapılmamalıyız. Ne önerirsiniz? Ya her şeye boş verip emekliliğini istersin ya da benim yanımda mücadeleye devam edersin. Ramses'e zarar verecek gücüm var. Emekliliği ister gibi yap ve benim talimatımı bekle. Meba gülümsedi. Ramses sizi küçümsemekle hata etmiş. Bu bakanlığın başında çevremiz ajanlarla sarılı olsa da bir takım fırsatlar ortaya çıkacaktır. Çok zekisin aziz dostum. Böylesine bir yetenekle yürüttüğün devlet çarkının nasıl döndüğünü bana anlatmanı isterim. Meba ısrar beklemedi. Şenar ona Dışişleri Bakanlığı hakkındaki tüm bilgileri kendisine ileten çok değerli bir müttefiki olduğundan hiç söz etmedi. Ayşan'ın ihaneti en iyi saklayacağı bir sır olacaktı. Büyücü Ofir, Lita'yı elinden tutmuş yavaş adımlarla Güneş kentinin ana caddesini ilerliyordu. Burası bir zamanlar sapkın mezhepli Firavun Akhenaton ve karısı Nefertit'in başkentiydi. Şimdi ise terk edilmiş bir halde duruyordu. Hiçbir bina yıkılmamıştı ama çöl rüzgarı bora olarak estiği zaman kum yığınları kapılardan, pencerelerden evlerin içine doluyordu. Tebin 400 kilometreden daha fazla kuzeyinde kurulmuş olan kent 50 yıldır bomboştu. Akhenaton'un ölümünden sonra saray halkı Amon kentine gitmek için Orta Mısır'ın bu büyük kentini terk etmişti. Eski dinsel gelenekler yeniden canlandırılmış, eski tanrılar yeniden kendilerini kabul ettirmişlerdi. Akhenaton'un tek tanrı olarak gördüğü ve güneş kursuyla simgeleştirdiği tanrı Aton unutulup gitmişti. Ofir, Akhenaton'un yeteri kadar ileri gitmediğini düşünüyordu. Bu güneş kursunun kendisi bile bu gerçeği açığa vuruyordu. Tanrı bütün simgelerden ve temsillerden uzak olmalıydı. O göklerde bulunuyordu, insanoğlu ise dünyada. Mısır birçok tanrıya inanmayı sürdürerek tek tanrının olduğu evreni kabul etmeye direniyordu. Bu yüzden Mısır yıkılıp yok olmalıydı. Ofir, Akhenaton'un Libyalı danışmanlarından birinin sülalesindendi. Bu danışman, hükümdarın yanında uzun saatler geçirmişti.